الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son ezan babı ile ilgili hadisleri bitirmiştik. Geçen haftaki dersimizi salı gününden çarşambaya almıştık. Birçoğunuzu o derste görmediğimiz için bugün yeniden oraya bir hatırlatma yapıp yeniden devam edeceğiz inşallah. Yok, bundan sonra yeniden salı olarak dersimiz devam ediyor. Sadece geçen haftaya has bir durumdu. Bundan sonra artık yeniden salı günleri devam ediyoruz. Babu şuruti salah. Namazın şartları babı. Şart, şurut kelimesi arkadaşlar, şart kelimesinin çoğulu. Şurut, şart kelimesinin çoğulu. Lügatta da baktığımız zaman şart, el-alame, alamet manasına geliyor. Mesela eşratus sa'a dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Kıyamet alametleri. Eşratus sa'a. Yine Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede fakat ca'a eşratuha, yani muhakkak ki kıyametin alametleri ne yapmıştır? Gelmiştir. Yine baktığımız zaman arkadaşlar, Arapça'da polis kelimesi şurti olarak isimlendiriliyor. Niye? Çünkü üzerinde polislik, askerlik alameti barındırdığı için polise ne demişler Arapça'da? Şurti demişler. Lugavi manasına baktığımız zaman böyle alamet manasına geliyor. İstilahen, istilahi manasına baktığımız zaman diyoruz ki مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُود. Yani şartın, şart koşulan şeyin önünde şartın koşulması, yani şartın gerçekleşmemesi, şart koşulan şeyi ne yapar? Hükmünü kaldırır. Yoka sayar. Yani ma yelzemu min ademihil adem. Yani şartın olmayışı, şart koşulan şeyin olmadığı manasına gelir. Örnek verince şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şu anda sadece kaydı olarak söylüyorum. Devamında ne diyoruz? وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُود. Şartın da gerçekleşmesi, şart koşulan şeyin gerçekleştiği manasına gelmez. Şimdi örnek verince daha iyi anlaşılacak dedik. Cennete girmek için arkadaşlar, iman şart mıdır?
Evet,
şarttır. İman gerçekleşmeden cennete girilebilir mi?
Girilemez.
Demek ki cennete girmenin şartı neymiş? İmanmış. Yani şart koşulan şeyin gerçekleşmesi için o şartın ne yapılması gerekiyor? Yerine getirilmesi gerekiyor. Şimdi ikinci kısmın örneğini veriyoruz. Abdest namazın şartlarından mı?
Evet.
Namazın şartlarından. Abdesti aldığı zaman bir insan namaz kılmış olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Yani şartın gerçekleşmesi, şart koşulan şeyin de gerçekleştiği manasına ne yapmıyor?
Gelmiyor.
Ama şart gerçekleşmediği zaman o amele biz ne diyoruz? Geçerli değildir. Sahih değildir. O zaman şartın tarifini ne diyoruz? Kendisine şart koşulan şey. Kendisine şart koşulan şey, şart gerçekleşmediğinde diyoruz ki o şey geçerli değildir. Biraz önceki verdiğimiz örnekteki gibi cennete girmenin şartı nedir? İmandır. İman gerçekleşmezse cennete giriş ne olmaz? Olmaz diyoruz. Şurutu salah dediğimiz zaman da arkadaşlar namazın şartlarını kastediyoruz. Allah-u Teala'nın koyduğu, belirlediği bazı şartlar var. Namazdan önce bunların ne yapılması gerekiyor? Yapılması gerekiyor. Şartlarla namazın içindeki rükünler arasındaki fark ne arkadaşlar? Yani rükünler ile şartlar arasındaki fark ne? Diyoruz ki şartlarda namaza başlamadan önce bu şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Ne zamana kadar? Namazın bitimine kadar. Şartlar namazdan önce başlayıp namazın sonuna kadar ne yapması gerekiyor? Bu vasıfları insan üzerinde barındırması gerekiyor. Yani namaza başlamadan önce namazın şartlarından bir tanesini dedik, abdest almak dedik değil mi? Namaza başlamadan önce abdestli olman gerekiyor. Namazın başında da ortasında da bitirene kadar da bu abdestini ne yapman gerekiyor? Koruman gerekiyor. Ama rükünlerde ne diyoruz? Namazın dışında, yani namazdan önce gerçekleşmesi gerekmiyor. Namaza başladıktan sonra yerine getirmemiz gerekiyor. Yani şartlar ile rükünler arasındaki fark neymiş? Şartlar namazdan önce de o hallerin ne yapılması gerekiyor? Gerçekleştirilmiş olması gerekiyor diyoruz. Namazın şartları arkadaşlar 9 tane. Namazın şartları 9 tane. Kim bunları bize hatırlatabilir? Diyoruz ki birincisi İslam şartı arkadaşlar. Namazın şartlarından birincisi ne? İslam. Yani namaz kılan kimsenin namazının kabul olması için Müslüman olması gerekiyor. İkinci şartımız diyoruz ki akıl. Yani namaz kılan kimsenin akıl sahibi olması gerekiyor. Deli namaz kıldığı zaman namazı makbul müdür? Değildir. Çünkü ne yaptığını bilmiyordur. Üçüncü olarak namazın şartlarından diyoruz ki temyiz. Yani namaz kılan kimsenin ayırt edebilecek özelliğe sahip olması lazım. Burada da diyoruz ki yaş sınırı ne? 7 yaş. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Çocuklarınız 7 yaşına, çocuklarınız 7 yaşına ulaştığı zaman onlara namazı emredin. Artık onlar namazı algılayabilecek bir yaşa ulaşmışlardır. Demek ki üçüncü şartımız neymiş arkadaşlar? Temyiz. Yani 2 yaşındaki bir çocuk seninle beraber yatıp kalksa kıldığı namaz oluyor mu?
Olmaz.
Çünkü ne yaptığını bilmiyor. Dördüncü olarak diyoruz ki arkadaşlar her ibadette olduğu gibi niyet. Niyet namazın şartlarından bir tanesi ve diğer ibadetlerde de bu şart geçerli. Beşinci olarak diyoruz ki hadesten taharet. Hadesten taharetten kastımız ne? Yani abdestsizlik durumunu üzerimizden kaldırmak. Hadesten tahareti ikiye ayırıyoruz. Küçük olan, büyük olan. Küçük olan ne? Abdestsizlik durumu, büyük olan gusül gerektiren bir durum hasıl olduğunda gusül abdesti alınmamız gerektiğini kastediyoruz. Hadesten taharet. Altıncı olarak necasetten taharet. Necasetten taharet neyi kapsıyor? Maddi pisliklerden arınmış olmamız gerekiyor. Neyde? Üç kısma ayırıyoruz bunu. Diyoruz ki öncelikle bedenimizden. Eğer necaset varsa onu izale etmemiz gerekiyor. Bir. İkincisi elbisemizden. Eğer elbisemize necaset bulaştıysa onu izale etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü namaz kıldığımız yere eğer necaset bulaştıysa onu oradan izale etmemiz gerekiyor. Yedinci olarak diyoruz ki setrul avra. Namaz kılarken namazın şartlarından bir tanesi de neymiş? Setrul avra. Yani avret yerinin kapatılmış olması gerekiyor. Örtülmüş olması gerekiyor. Sekizinci olarak diyoruz ki duhulul vakt. Vaktin girmiş olması gerekiyor. Yani öğle namazının vakti girmeden saat 10'da kılsak olur mu öğle namazını? Olmaz. Niye? Çünkü vakit daha girmediği için o vakit girmeden önce o namazı ne yapamayız? Eda edemeyiz. Son olarak da diyoruz ki arkadaşlar istikbalül kıble. Yani kişinin namaz kıldığı esnada kıbleye doğru yönelmesi. Bütün bu şartlar arkadaşlar 9 tane saydığımız bu şart diyoruz ki eğer kişi bunu bilerek, kastederek terk ediyor ise namazı batıl olur. Eğer bile bile sen kıbleye dönmüyor isen, bile bile abdestsiz namaz kılıyorsan senin namazın ne olmaz? Kabul olmaz. Ama eğer insan acziyetinden dolayı, güç yetiremediğinden dolayı bu şartları terk ediyor ise o zaman bu şartlar ondan ne yapar? Düşer. Veyahut da cehaletinden dolayı bilmiyor hükmünü. Cehaletinden dolayı bu şartlar ne diyoruz o kimseden? Düşer. Peki bir kimse bize derse ki arkadaşlar bu namazın şartları, vacipleri, rükünleri Kur'an-ı Kerim'e, sünnete döndüğümüz zaman göremiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde namazın şartı 9'dur. Değil mi? Namazın rükünleri 14'tür. Namazın vacipleri 8'dir diye bize böyle bir hadis geliyor mu? Böyle maddeler halinde. Gelmiyor. Peki biz bunları nereden çıkardık?
Alimler, ümmetin alimleri icma etmişler bu konuda.
Diyoruz ki ehl-i sünnetin alimleri ilim talebeleri için, halkın geneli için, avam için bunları bize böyle maddeler halinde Kur'an'dan, ayetten, değil mi? Hadislerden toplayarak maddeler halinde bize sunmuşlar ki biz bunu ne yapalım? Kolayca ezberleyip hayatımıza geçirebilelim. Bunları ne yapalım? Tatbik edebilelim. Baktığımız zaman dediğimiz gibi Kur'an ve sünnette bunun bu 9'dur, bu 8'dir, bu 10'dur, bu 20'dir diye böyle bir tafsilat ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Ama Kur'an ve sünnetteki hadisler bunlara delalet ettiği için bunları ne yapmışlar alimler? Bizim anlayabileceğimiz seviyede bu şekilde bize tertipli, düzenli bir şekilde sunmuşlar. Bu girişi yaptıktan sonra arkadaşlar konuyla ilgili ilk hadis-i şerifimizi ne yapıyoruz? Ele alıyoruz. An Ali ibn Talqin radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةِ رَوَاهُ الْخَمْسَ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ حِبَّانِ Ali bin Talq radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birisi namazda iken yellenir ise, yani gaz çıkarır ise, namazdan ayrılsın ve gidip abdest alsın. Sonra da namazını iade etsin. Bu hadisi 5 imam tahric etmiş. 5 imam dediğimiz zaman kimi kastediyoruz Levent? Bukhari, Müslim, Hariç. Geri kalan 4 sünen sahibi ve bunlara kimi ekliyoruz? İmam Ahmed'i ekliyoruz. 5 imam bu hadisi kitaplarında tahric etmiş, rivayet etmişler. İbn Hibban da bu hadisin sahih olduğunu söylemiş. Hadisin metnine döndüğümüz zaman arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki: "İza fesa ahadukum." Fesa ne demek arkadaşlar? El-fusa. Kişinin sessiz bir şekilde gaz çıkarması. Ne? Fusa deniyor. El-fusa. Ad-durat ise kişinin ses çıkartarak gaz çıkarmasına geliyor. Her halükarda. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sizden birisi namaz kıldığı esnada gaz çıkartır ise, ister bu çok olsun ister az olsun, o kimse ne yapsın diyor? Falyansarif. Namazdan ayrılsın diyor. Yani demek ki bu hadis-i şeriften neyi anlıyoruz? Namazda gaz çıkarmak namazı bozan durumlardan bir tanesi. Peki müellifin bunu burada zikretmesinin sebebi ne? Hangi kısma gidiyor? Şartların hangi kısmına giriyor bu? Hadesten taharet kısmına girdiği için müellif burada bunu ne yapmıştır? Zikretmiştir. Diyor ki اِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاتِ. Buradaki arkadaşlar salat ibaresine dönüp baktığımız zaman namazın başında, ortasında, sonunda her tarafını kapsıyor. Yani namazın başında da başladı namazı, Allahu Ekber dedi, gaz çıkardı. Ne diyor? Namazı bıraksın. İkinci rekatın sonunda bu iş gerçekleştiyse yine aynı şekilde namazı bıraksın. Teşehhüde oturdu. Selamdan önce böyle bir şey gerçekleştiyse yine ne diyoruz? Namazı bıraksın. Yani namazının bütününü kapsıyor. Başını, ortası, sonunu. Tekbir ile selam arasında ne zaman gerçekleşiyor ise o zaman o kimse ne yapması gerekiyor? Namazdan ayrılması gerekiyor. Aynı zamanda bu ibare arkadaşlar farz olan namazları da kapsıyor. Nafile olan namazları da kapsıyor. Yani öğle namazının sünnetini kılarken de bu olay gerçekleştiği zaman namazdan ayrılman gerekiyor. Farzını kılarken de aynı şekilde namazdan ayrılman gerekiyor. Diyor ki hadisin devamında felyansarif. Namazdan ayrılsın. Çünkü artık namaz kılmasının ona vereceği bir fayda yoktur. Çünkü abdestsiz bir şekilde namazına devam etmiş olur. Artık nedir? Abdesti kaçtığı için namazı da bozulmuştur. وَلْيَتَوَبَّ Ne yapsın? Abdest alsın. Çünkü abdesti bozulduğu için gidip ne yapması gerekiyor? Abdest alması gerekiyor. وَلْيُعِدِ الصَّلَةِ Ve döndüğü zaman namazını iade etsin. Yani iki rekat kıldı. Ondan sonra bu olay gerçekleştiyse geri kalan iki rekatı kılmayacak. Ne yapacak namazı? En başından baştan kılacak. Yine arkadaşlar Sahih-i Müslim'de bu hadisi destekleyen Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki اِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ف۪ي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ سَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيحًا Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis-i şerife aktarıyor. Sizden birisi namaz kıldığı esnada artık karnından bir şikayet hissediyor ise ve bunun esnasında gaz çıktı mı çıkmadı mı diye tereddüt ediyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? فَلَا يَنْصَرِفْ Namazdan ayrılmasın. حَتَّى يَسْمَعَ سَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيحًا Bir koku duymadığı sürece veyahut da bir ses duymadığı sürece ne yapsın? Namazdan ayrılmasın. Eğer bir koku duyarsa, bir ses duyar ise bu onun namazının bozulduğunun göstergesidir. Ama şüphe ettin, çıktı mı çıkmadı mı? O zaman Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor namazına? Devam et, namazdan ayrılma. Peki bir insan koku duymadı, ses de duymadı ama bir şey çıktığını yakinen biliyor. O zaman ne yapması gerekiyor? Ayrılması gerekiyor. Eğer yakinen biliyor ise, emin ise o zaman ayrılacak. Ama şüphe ediyor ise, şüphe edilen şey yakini ne yapmaz ortadan? Kaldırmaz. Asıl nedir? Yakindir. Bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız bazı faydeler var. Birinci olarak dedik ki müellif bu hadisi burada zikretmesinin sebebi ne? Hadesten taharetin namazın şartlarından olduğu. Diyoruz ki bir insan namazına abdestsiz olarak devam eder ise bu kimsenin hükmü nedir? Kasıtlı olarak, bilerek. Abdesti bozuldu ama namazdan çıkmıyor. Normal namazı kılmaya devam ediyor. Namazı kabul olmaz. Diyoruz ki bu konuda ilim ehlinin iki tane görüşü var. Bu görüşlerden bir tanesi diyor ki eğer bir insan abdesti bozulduktan sonra hala namaz kılmaya devam ediyor ise o kimse İslam milletinden çıkmıştır. Kafir olmuştur. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala namazı abdestli bir şekilde kılmayı ne yapıyor? Emrediyor. Bir insan da bile bile bu emri çiğniyor ise ne diyorlar? O kimse İslam milletinden çıkmıştır. Çünkü Allah'ın ayetleriyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle alay ettiği için, önemsemediği için dinden çıkmıştır diyor bir grup alim. Diğer bir grup alim diyor ki o kimse İslam milletinden çıkmaz ama yaptığı bu hareket haramdır. Büyük günah işlemiştir. Günahkardır. Bunun hesabını ne yapar kıyamette? Bunun cezasını çeker. Diyoruz ki racih olan görüş de budur arkadaşlar. Racih olan görüş de budur. Evet bu kasıtlı dahi olsa o şartı terk ettiği için günahkardır. Ama İslam milletinden ne yapmaz diyoruz? Çıkmaz. Hala Müslümandır ama günahkardır. Peki eğer bir insan bunu unutmuş olarak yapsa veyahut da hükmünü bilmeden yapsa ne diyoruz? Diyoruz ki o kimse günahkar değildir ama namazını ne yapması gerekir? İade etmesi gerekir. Buna birkaç tane ne yapalım? Örnek verelim. Bir insan akşam namazını kıldı. Daha sonradan ihtiyacını gidermek için tuvalete girdi. Tuvaletten çıktı. Sonra yatsı namazına gitti. Arada tuvalete gittiğini unuttu. Namazı kıldı. Namazı bitirdikten sonra aklına geldi. Dedi ki ben akşam namazını kıldıktan sonra tuvalete girdim. Sonra bir daha abdest almadım. Biz bu adama ne diyoruz? Senin kıldığın namaz kabul değil. Yeniden o namazı ne yap? İade et diyoruz. İkinci olarak başka bir örnek. Osman abi bizi evine davet etti. Kepse yemeğe. Kepseye de deve eti koydu. Sonra biz eti yedik. Sonra yatsı namazına çıktık. Namazı kıldık. Namazdan sonra çıktıktan sonra dedik ki ya Osman abi çok güzel olmuş bu kepse. Ne etiydi dedik. O da dedi ki bize bu sefer size bir değişiklik yaptım. Deve eti koydum. Bize namazdan sonra deve etini koyduğunu söyledi. Biz navakıdul vudu'dan bahsederken deve eti ne demiştik? Abdesti bozar. Abdesti bozar. Peki biz bu şekilde namaz kıldık. Bu kıldığımız yatsı namazını iade etmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor. Diyoruz ki gerekiyor. Niye? Çünkü biz abdestsiz bir şekilde o namazı kılmış olduk. Diyoruz ki küçük hadesten taharette durum böyle olduğu gibi büyük hadesten taharette de böyledir. Yani bir insan sabah uyandı, cunup olmuş ve farkında değil. Namaza gitti, namazdan döndükten sonra elbisesinde cunupluk eseri alameti gördü. Baktı ki elbisesine, çamaşırına meni bulaşmış. Anladı ki cunup olmuş. Şimdi o kıldığı sabah namazını iade etmesi gerekiyor mu? Diyoruz ki gerekiyor ama öncelikle ne yapması gerekiyor? Gusül alıp temizlenmesi gerekiyor. Ondan sonra o sabah namazını iade etmesi gerekiyor. Yani küçük hadesten taharette de ve büyük hadesten taharette de hüküm ne diyoruz arkadaşlar? Aynı. Bu taharet olmadığı sürece kılınan namaz geçerli değildir. Yine fayda olarak diyoruz ki insanın namaz kıldığı esnada eğer abdesti bozuluyor ise o zaman namazdan çıkması nedir arkadaşlar? Vaciptir. Eğer abdestin bozulduysa artık o namaza ne yapamazsın? Devam edemezsin. Namazdan çıkman gerekir. Peki bir kimse dese ki ben bu şekilde cemaatle namazı kılıyorum. O esnada abdestimi bozdum. Niyetimi değiştirdim. Yani tamam biliyorum namazdan çıktım ama insanlarla beraber yatıp kalkıyorum. Çünkü çıkmaktan utanıyorum. Dese biz bu adama ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki senin yaptığın yanlış. Çık abdestini al. Namaza yetiştiğin yerden ne yap? Devam et. Peki adam derse ki insanların bana gülmesinden korkuyorum. Utanıyorum. Bu şekilde çıkmasam olmaz mı desene ne diyoruz? Yani diyoruz ki bunun farklı farklı nedir? Yöntemleri vardır. Tabiri de caizse şer'i hilesi vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizden birisi bu şekilde namazda abdesti bozulduğunda ne yapsın diyor? Elini burnuna koyarak dışarı çıksın. Sanki yani ne? Burnu kanıyor. Onun namaz kılmasına mani olacağı için bu şekilde ne yapabilir insan? Eğer insanlardan utanıyor ise elini burnuna tutarak dışarı çıkmasında bir sakınca yoktur. Peki bu söylediğimiz söz cemaat için, tek başına kılan için geçerli, imam için de geçerli mi arkadaşlar? Yani imam namaz kıldığı esnada aynı şeyleri yaşayabilir mi? Yaşayabilir. O zaman imama ne tavsiye ediyoruz? Diyoruz ki aynı şekilde imam ne yapar? Abdesti bozulaman çıkar. Ya arkadan cemaatten bir kimseyi öne çekerek onun namaza devam etmesini sağlar. Ya da hiçbir şey yapmadan çıkar. Arkadan birisi ne yapar? Öne geçerek namazı kaldığı yerden ne yapar? İmamın kaldığı yerden devam eder. Peki şöyle bir şey olsa imam abdesti bozuldu. Aynı duyguları yaşıyor. Utancından çıkmıyor. Normal namazı kıldırmaya devam ediyor. İmamın kıldığı namaz sahih mi?
Değil.
Cemaatin kıldığı namaz sahih mi?
Değil.
Diyoruz ki sahih. Çünkü cemaatin o manada imamla bir alakası yok. Bilmiyor. İmam oraya abdestsiz de gelmiş olabilir. Cemaat bunun yani imama namazdan önce abdestin var mı diye sormak zorunda değil. İmamın cemaatin kıldığı namaz sahihtir. Ama eğer imam bu şekilde abdestsiz bir şekilde kılmaya devam ediyor ise namazı batıldır. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Günahkardır. Haram işlemiştir. Yine diyoruz ki başka bir fayda olarak فَلْيَنْسَرِفْ وَلْيَتَوَضَّ diyor hadis-i şerifte. O kimse namazdan ayrılsın, sonra ne yapsın? Abdest alıp gelsin. Bu abdest alıp geldiğinde kılmış olduğu rekatları hesaba katacak mı? Yoksa namaza baştan mı başlayacak? Diyoruz ki namaza ne yapması gerekiyor? Baştan başlaması gerekiyor. وَلْيُعِدِ الصَّلَى Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki namazı iade etsin diyor. Peki Ayşe radıyallahu anhadan aktardığımız daha önceki derslerde de bu hadis-i şerifi söylemiştik. Diyor ki: "Ennemen asabahu qay'un ev ru'afun fi salatihi fe innehu yansarif ve yetevadda ve yebni ala salatihi hayf lem yetekellem." Diyor ki sizden birisi eğer istifra ettiyse namazda burnu kanadı ise ne yapsın? Namazdan ayrılsın. Sonra abdest alsın. Daha sonradan da diyor ki eğer konuşmadı ise, kimseyle konuşmadı ise namazına diyor kaldığı yerden devam etsin. Şakir'in dediği gibi bu hadis-i şerif ne arkadaşlar? Zayıf. O yüzden bu sahih olan hadise bir tenakuz göstermemektedir. Bu hadis zayıf olduğu için ne diyoruz? Bu hadis ile amel edilmesi doğru olmadığı için ortada da bir sıkıntı kalmadığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Herhangi bir yerimiz kanadığı zaman abdestimiz bozulmuyor. Yani vücuttan herhangi bir yerden kan çıkması abdesti bozan şeylerden değil. Normalde sebileğinden çıkanı bundan hariç tutuyoruz. Kişinin önünün ve arkasından çıkan kan bundan müstesna. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an Ayşe radıyallahu anha ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ حَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ رَوَاهُ الْخَمْسَ اِلَّا النَّسَائِ وَصَحَّهَهُ اِبْنُ خُزَيْمَ Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah hayız gören kadının namazını başörtüsüz kabul etmez. Allah hayız gören kadının namazını başörtüsüz kabul etmez. Yine bu hadisi 5 imamın tahric ettiğini, Nesai'nin, bu 5 imamdan bir tanesi olan Nesai'nin tahric etmediğini, İbn-i Huzeyme'nin de hadisin sahih olduğunu söylüyor müellif. Diyoruz ki arkadaşlar şu anda başka bir şarta geçtik değil mi arkadaşlar? Bu şart hangi kısma giriyor saydığımız 9 taneden? Setrül avrete giriyor. Çünkü Allah sözüne ne diyor? Allah-u Teala başörtü takmadan namaz kılan, buluğ çağına ermiş namaz kılan kadının namazını ne yapmaz? Kabul etmez. Başörtü takmak ne ile alakalı? Setrül avre ile alakalı diyoruz. Hadisin başında la yakbelullahu ibaresiyle başlıyor değil mi? Allah kabul etmez. Diyoruz ki arkadaşlar hadislerde bu ibare geldiği zaman iki manaya geliyor. Allah kabul etmez ibaresi iki manaya geliyor. Birincisi yani o yapılan ibadet sahih değildir. O ibadetin ne yapılması gerekir? İade edilmesi gerekir. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki la yakbelullahu salate ahadikum iza ahdese hatta yetevalla. Sizden birisi abdestini bozduktan sonra yeniden abdest alana kadar Allah-u Teala onun kıldığı namazları ne yapmaz? Kabul etmez. Buradaki kabul etmezden kastımız nedir? Geçerli değildir. O namazı ne yapması gerekir? İade etmesi gerekir. Diyoruz ki yine bu la yakbelullahu ibaresi başka bir manaya da geliyor. O da şu arkadaşlar. Namaz dışında yapılan bazı günahlar vardır ki o namazın sevabını ne yapar arkadaşlar? Alıp götürür. O namazı kılmana rağmen, sahih bir şekilde kılmana rağmen o namazın ecrinden ne yapamazsın? İstifade edemezsin. Delil olarak diyoruz ki yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi de şöyle buyuruyor. Diyor ki men etâ arrafen feselehu an şeyin lem tukbel lehu salatun erba'ine yevme. Kim bir kahine gidip soru sorarsa, kim bir arrafa gidip, kahine gidip soru sorarsa, o kimsenin 40 gün kıldığı namaz kabul olmaz. Buradaki kabul olmaz ibaresinden neyi kastediyoruz arkadaşlar? Yani namazı batıldır, o namazı iade etmesi gerekir mi? Yoksa kahine gidip soru sorması, gelecekle ilgili ona soru sorması, o kimsenin kıldığı 40 günlük namazdan alacağı sevabı ortadan kaldırır mı? Diyoruz ki ikinci şık. Yani 40 gün sonunda biz o adama o 40 günün kazasını yap demiyoruz. Sen bu namazları kıldın sahih ama bu kıldığın namazlardan bir ecir almadın diyoruz. Peki bu hadis-i şerifimizde, ele aldığımız hadis-i şerifimizde hangi manaya geliyor bu söylediğimiz iki manadan? Allah-u Teala başörtüsüz bir kadın buluğ çağına erdikten sonra başörtüsüz kıldığı namazı Allah kabul etmez ibaresi hangi manaya geliyor? Namaz geçerli değildir, iade etmesi gerekir mi? Yoksa namazı geçerlidir ama bu ibadetin sevabını almaz mı? Namaz geçersizdir, iade etmesi gerekir manasına geldiğini söylüyoruz. La yakbelullahu salate haidin. Burada salat ibaresine baktığımız zaman arkadaşlar farz ve nafile bütün namazları kapsadığını söylüyoruz. Salate haidin. Buradaki hayız kılanın, hayızlı olanın namazından neyi kastediyoruz? Yani hayızlı olan kadın başörtüsüz namaz kıldığı zaman namazı kabul olmaz mı? Yoksa buradaki hayızdan kasıt buluğ çağına ermiş. Çünkü buluğ çağına ermenin alametlerinden bir tanesi kadınlarda nedir? En büyük alameti? Hayız görmesidir. Burada hangi manayı kapsıyor? Buluğ çağına ermiş. Yoksa kadın İster başı kapalı olsun, ister açık olsun, hayızlı bir şekilde namaz kıldığı zaman Allah-u Teala onu zaten namazını ne yapmaz diyoruz arkadaşlar? Kabul etmez diyoruz. Demek ki buradan kasıt neymiş? Buluğ çağına ermiş manasını bize ne yapıyor? Veriyor. Peki arkadaşlar, kadın veya erkek genel olarak buluğ çağına ermenin alametleri neler? Kim bize sayabilir? Kadın için diyoruz ki hayız görmesi buluğ çağına ermiş olduğunun alametlerinden birisidir.
Erkek çocuk da
İhtilam olmak. Evet. İhtilam olmak buluğ çağına ermenin alametlerindendir. Başka?
Hocam bir de avretlerinde...
Avret yerinde kıl çıkması. Aynı şekilde buluğ çağına ermenin alametlerindendir. Bir de diyoruz ki eğer bu alametler eğer bir kızda veya erkekte görünmüyor ise 15 yaşına ulaştığı zaman diyoruz ki o kimse artık buluğ çağına ermiştir diyoruz. Nasıl? Yani bu sonuçta bu yaş ibaresine dönüp baktığınız zaman ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Yani kimisi 12 diyor, kimisi 15 diyor. Yani bu tercih edilen görüş. En son haddi ne bunun? Bir insan 15 yaşından sonra artık nedir? Bu şeyler üzerinde görülmediyse artık buluğ çağına ermiştir.
15 yaşında çocuğu olur ya.
La yakbelullahu salate haidin illa bi himarin. İlla bi himarin. Himar ne demek arkadaşlar? Başörtüsü. Başörtüsü. Himarın kelime olarak nereden geliyor arkadaşlar? Himar. O himar. Noktası olmayan. Himar ayrı, himar ayrı.
Şey, ham.
Hayır, himar
alkol. Himar, himar tahmir, tagtiyeden geliyor. Yani örtmekten, tagtiye. Örtmekten geliyor. Aynı şekilde hamur da buradan geliyor şu anlamda. İçki de insanın aklını örttüğü için ne demişler ona? Hamur demişler. Hamur içki demek. Yani bu ismi verilmesinin sebebi ne? İnsanın aklını örttüğü için, düşünemediğin için o yüzden hamur demişler. Ama himardan kastımız ne? Kadının başını örttüğü, boynu ile birlikte yani başını kapattığı o bez parçasına biz ne diyoruz? Himar diyoruz. Diyoruz ki kadın eğer buluğ çağına erdi ise, yalnız başına evde namaz kılıyor ise, buraya dikkat edin arkadaşlar, yalnız başına evde namaz kılıyor ise, kadınların arasında namaz kılıyor ise veyahut da mahremlerinin arasında namaz kılıyor ise veyahut da mahremi olmayan kimselerin arasında namaz kılıyor ise buluğ çağına erdiyse ne yapması gerekir? Hicabını edinmesi gerekir. Yani başörtüsü takmadan ne yapamaz? Namaz kılamaz. Yani evde tek başına da olsa kimse beni görmüyor. Başımı örtmeden namaz kılayım diyebilir mi? Yalnızca kadınlar var burada. Bunlar bana mahrem değiller deyip bu şekilde namaz kılabilir mi? Diyoruz ki kılamaz. Yani her halükarda buluğ çağına eren kadın tek başına da olsa, kadınların yanında olsa, mahremi olanlar veya namahrem olanların yanında da başı açık ne yapamaz diyoruz? Namaz kılamaz diyoruz. Diyoruz ki bu hadis-i şeriften çıkarttığımız yine faydeler var. Birinci olarak diyoruz ki eğer kadın buluğ çağına erdiyse başını örtmesi nedir arkadaşlar? Vaciptir. Yine hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başın örtülmesinden bahsediyor. Değil mi bize? Başın örtülmesinden bahsediyor. Vücudun geri kalan kısmından bahsediliyor mu bu hadis-i şerifte? Bahsedilmiyor. Asıl olan nedir? Vücudun da geri kalan kısmının örtülmesidir. Ama ilim ehlinin ihtilaf ettiği ve ittifak ettiği bazı meseleler var. Mesela kadın namaz kılarken yüzünü örtmesi vacip midir, değil midir? Vacip. Namaz kılarken yüzünü örtmesi.
Vacip.
Namaz kılarken.
Vacip. Yani tamam namaz kılarken vacip.
Namaz kılarken vacip değil.
Değil.
Alimlerin icması var. Namaz kılarken kadının yüzü açık olur. Eğer mahrem olan başka erkekler varsa o zaman yüzünü ne yapar? Örter. Ama onun haricinde evde kılarken tek başına o zaman yüzünü açması doğru olandır. Asıl olan yüz açıktır. Yabancı erkekler varsa ne yapar? Yüzünü kapatır diyoruz. Peki kadının elleri ve ayakları ile ilgili hüküm nedir arkadaşlar? Yine ihtilaf olduğunu baştan söyledik. Racih olan ne?
Açık olması. Açık olabileceğini.
Diyoruz ki eğer elleri ve ayakları açık olması yani bunların kapanması vacip değildir diyoruz. Ama ihtiyaten kapatılması nedir arkadaşlar? Evla olandır. Yine burada baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buluğ çağına eren kadın ile buluğ çağına ermemiş kız çocuğu arasında bir ayrım yapmıştır değil mi? Buluğ çağına erdiği zaman başını örtmesi gerekiyor. Eğer kız çocuğu buluğ çağına ermediyse başını örtmesi namaz kılarken vacip midir? Diyoruz ki vacip değildir. Buluğ çağına ermemiş olan kız çocuğunun avreti aynı erkekteki avret gibidir. Yani göbek deliği ile diz kapakları arasındadır. Yani buluğ çağına ermemiş kız çocuğunun kolu görünse namaz kılarken namazı sahih midir?
Sahidir.
Dizi görünse sahih midir? Sahidir. Çünkü diz ve göbek deliği ne diyoruz? Sınırın başlangıçları. Yani diz şeyden değil. Setrul avreden değil. Dizin üstü başlangıcı. Nereye kadar? Göbek deliğine kadar. Diz açık olursa sıkıntı yok. Dizin üstü açık olursa o zaman problem var.
Peki buluğa ermiş erkekte?
Zaten buluğa ermiş erkeğin diz kapağı ile göbek deliği arası. Buluğa ermemiş kız çocuğunun hükmü de aynı ne diyoruz? Erkekte olduğu gibidir. Yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayız ibaresini kullanmıştır diyoruz. Bu ibare burada ne manaya gelmektedir? Buluğ çağına erme manasına gelmektedir. Çünkü kadınlarda biraz önce de zikrettik. Buluğ çağına ermenin en büyük alameti nedir arkadaşlar? Hayızdır diyoruz. Bu konuyla ilgili soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Geçen hafta da burada kalmıştık dersimizde. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar hadisleri almaya devam edeceğiz. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم وخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه جابر رضي الله عنه Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Diyor ki şayet elbise, giydiğin elbise geniş ise namaz kılarken onunla iyice örtün. Giydiğin elbise geniş ise namaz kılarken onunla yap, iyice bütün vücudunu onunla örtün. Müslim'de gelen rivayette ise elbisenin iki kenarını çapraz tut. Eğer elbise geniş ise iki tarafını çapraz tutarak ne yap, bütün vücudunu onunla ört. Eğer dar ise izar gibi giy. Eğer dar ise izar gibi giy. Şimdi arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına döndüğümüz zaman bu günümüzdeki elbiseleri bu şekilde bulmak, gömlekler, pantolon olsun, işte giyilen thevb olsun, bunları bulmak zordu. İnsanlar yeri geliyor kumaş bulup bellerine ne yapıyorlardı? Sarıyorlardı. Yani bu şekilde bir günümüzdeki gibi bir bolluk yoktu. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer bulduğun kumaş, elbise geniş ise onunla ne yap? Bütün vücudunu sar. Bu senin için nedir? En evla olandır. Ama bulduğun elbise dar ise, yani ya bununla sadece altını saracaksın ya da üstünü sardığın zaman altın açık kalacak. O zaman neyi tavsiye ediyor? O zaman diyor ki altını sar, üstün ne olsun? Açık kalsın. Çünkü orayı örtecek bir şey bulamıyorsan evla olan nedir? Alt tarafın örtülmesidir. Yine bu hadis-i şeriften de arkadaşlar çıkarttığımız faydeler var. Diyoruz ki bütün namazlarda avret yerinin örtülmesi nedir arkadaşlar? Vaciptir. Namazın şartlarındandır. Diyoruz ki insan nasıl ki diğer insanların yanında uğrayan bir şekilde, çıplak bir şekilde çıkmaktan utanıyor ise aynı şekilde o kimsenin Rabbinin huzuruna çıkarken de ne yapması gerekir? Utanması ve daha çok utanması gerekir diyoruz. Yine İbn Abdülber rahimeullah diyor ki eğer bir insan güç yetirebildiği halde, eğer bir kimse güç yetirebildiği halde elbise yani bütün vücudunu örtmeye gücü yettiği halde çıplak bir şekilde namaz kılıyor ise o kimsenin kıldığı namaz nedir diyor arkadaşlar? Batıldır. Yani geçersizdir. Eğer insan güç yetirebiliyor ise, eğer güç yetiremiyor ise onlarla ilgili ileride ne yapacağız? Konuşacağız. Yine diyoruz ki bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalardan eğer bir insan sadece vücudunun alt kısmını örtüyor ise, yani bulduğu bez parçasını veyahut da elbisesini izar olarak kullanıyor ise namazı için ne diyoruz bu? Yeterlidir. Hatta bu hadisin ravisi Cabir radıyallahu an hem altında ezarı var hem de üstünde ridası var. Bu şekilde ridasını bir kenara bırakıyor. Üstündeki iki parça olan elbiseyi bir kısmını bırakıyor. Sadece altında izar var. Bu şekilde namaz kılıyor. İnsanlar soruyorlar. Diyorlar ki ne yapıyorsun? Niye böyle namaz kılıyorsun? Diyor ki böyle namaz kılmanın caiz olduğunu bilmeyenlere öğretmek için. Üstündeki ridayı ne yapıyor? Bir kenara bırakıyor. Sadece altındaki izarla namaz kıldığını bize ne yapıyor alimler? Aktarıyorlar. Ama diyoruz ki eğer elbise geniş ise eftal olan nedir arkadaşlar? Vücudun üst kısmının da yarhamukallah. Eğer elbise geniş ise vücudun üst kısmının da ne yapılması gerekir? Kapatılması eftal olandır. Kapatılması eftal olandır. Yine diyoruz ki erkek için namazda avret yeri nedir arkadaşlar? Daha önceki hadis-i şerifte de söylemiştik. Göbek deliği ile diz kapağı arası erkek için avret yeridir. Allah Resulü Sellem ne diyor? Eğer elbise dar ise ne yap diyor? Sadece onu izar olarak kullan. Demek ki namazda bu da elbise dar ise, bulunmuyor ise yeterlidir. Peki bulunduğu halde eğer bir insan üstünü örtmüyor ise, üstüne bir şey almıyor ise bunun hükmü nedir? Haram mıdır? Mekruh mudur? Diyoruz ki arkadaşlar nedir? Mekruh. Diyoruz ki eğer elbisenin üstü yok ise, sadece altıyla kılıyor ise bulmasına rağmen diyoruz ki bu buradaki tahrim tenzihe, kerahete ne yapılır? Biraz sonraki zaten hadis-i şerifimizde de onu ne yapacağız? Ele alacağız. Yine İslam dininin kolaylık dini olduğunu yine bir kez bu hadis-i şeriften daha anlamaktayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbise arasında ne yapmıştır? Tafsilat yapmıştır. Geniş ise böyle yap, dar ise bu şekilde yap. Demek ki İslam dininde böyle bir kolaylık var. Eğer elbisemiz dar ise vücudumuzun üst kısmını örtmeden de ne yapabiliriz? Namaz kılabiliriz diyoruz. Yine bedenin alt kısmının örtülmesi, üst kısmının örtülmesine göre daha öncelik arz eder. Yani öncelikle alt tarafın örtülmesi gerekir. Eğer ziyade var ise elbiseden ne yapılır onun akabinde? Üst kısım örtülür diyoruz. Yine Sahih Buhari'de ve Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki La yusalli ahadukum fi'ssevbil vahidi leysa ala atiqihi minhu şey'un. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Diyor ki biriniz şayet omzunda bir parçası yoksa tek parça elbise ile namaz kılmasın. Eğer giydiği elbisenin omuzu ile alakası yok ise, orada bir parçası yok ise o elbise ile ne yapmasın diyor? Namaz kılmasın. Buradaki emir vacip oluşa mı yoksa müstahap oluşa mı delalet eder arkadaşlar? Diyoruz ki buradaki emir müstahap oluşa delalet eder. Cumhurun görüşü de budur. Hanefilerde, Şafilerde, Malikilerde buradaki nedir arkadaşlar? Emir müstahap oluşa delalet eder. Hanbelilerde ise diyorlar ki farz veya nafile namaz olsun. Eğer üstünü örtmez ise o namaz nedir arkadaşlar? Vacip görmüşlerdir. Yani komple bütün vücudu kapsar olarak diyorlar. Yine buradaki yasağın da tenzihe. Yani bu hadis-i şerifteki yasağın da neye? Tenzihe. Yani mekruhluğa delalet eder. Buradaki yasak ne ile alakalıdır? Haramlık ile alakalı değil, mekruhluk ile alakalıdır. Kimin görüşü bu arkadaşlar? Cumhurun görüşü. Hanefilerde, Malikilerde, Şafilerde ki görüş budur. Peki başın örtülmesi, namaz kıldığımız esnada başın örtülmesinin hükmü nedir arkadaşlar? Erkeklerden bahsediyoruz. Kapanması mekruh mudur?
Kapanmasa
mekruhtur. Ha. Ya baş örtülmez ise bu mekruhtur diyor. Osman abi sen ne diyorsun? Diyoruz ki arkadaşlar bu konuda ayet-i kerimeye dönüyoruz. Ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyuruyor? Ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin. Ey Adem oğlu Mescide her gittiğinizde, yani namaz kıldığınızda ziynetinizi edinin. Ziynetten kastımız ne? Kılık, kıyafet. Edinin diye ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor. Bu ayet-i kerimeden yola çıkarak diyoruz ki arkadaşlar, ayet-i kerimede Allah-u Teala bize ziynetinizi edinin diye emrediyor değil mi? Evet. Diyoruz ki eğer yaşadığımız toplumda, örfte, eğer bu ziynet erkekler için takke ile tamamlanıyor ise, yani namaz kıldığımız esnada takkeyi taktığımız zaman, şimdi tam bir şekilde ziynetimizi tamamladık diyor isek, diyoruz ki o zaman nedir? O zaman müstehaptır. Örfe döner diyoruz. Ziynetin tamamlanması, başı örtmek ile tamamlanıyor ise o zaman müstehaptır. Ama belli başlı bazı topluluklarda, mesela takke takılması ziynet ile alakalı bir şey değil. O şekilde de yani bir eksik olarak görülmüyor ise o topluluklarda da başın örtülmemesi nedir arkadaşlar? Normal olan bir şeydir. Yani bizim ülkemize dönüp baktığımız zaman bizde ziynet takke ile tamamlanıyor mu arkadaşlar? Tamamlanıyor. Yani tabii ki secde ettiğin yerde ne yapılması gerekiyor alnın? Açık olması gerekiyor ama bu takke ne yapmaz? Zarar vermez. Ama sarık taksan eğer alnın yere değmez ise o başka. Bizim ülkemizde ne diyoruz arkadaşlar? Takke takmak ile ziynet tamamlanıyor mu? Tamamlanıyor. O zaman diyoruz ki bizim örfümüze göre takkenin takılması namaz esnasında nedir? Müstehaptır. Başın örtülmesi bu manada bizim örfümüze dönüp baktığımız zaman müstehap olduğunu görüyoruz. Dersimizi burada bitirelim. Daha başka bir hadis-i şerifimiz de var ama o biraz daha uzun sürecek. O yüzden haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.